Ayrım 19.
Halong Körfezi, Halong Körfezi, Halong Körfezi. Vietnam'a ilk gelişimden beri bu iki sözcük dilimden düşmüyor, aklım fikrim orada. Paris'teki öğrencilik yıllarındaydı. Gazetecilik okulunda Vietnamlı bir sınıf arkadaşım vardı. Lee Chu'nun yanından hiç eksik etmediği defterinin kapağındaki bir fotoğraf hepimizin düşler alemine dalmasına yeterdi. Lee Chu gururla taşıdığı fotoğrafa bakar, iş çeker ve işte Halong Körfezi derdi. Dünyanın en güzel yeri. Arkadaşlarımızın çoğu fotoğrafa bakar, burası gerçek olamaz derdi. Sanki bir fotomontaj ya da yeryüzüne değil, başka bir gezegene ait bir yer. Ben daha gerçekçiydim. Ne de olsa Kapadokya'yı görmüştüm, biliyordum. Kapadokya gibi bir mucize yeryüzünde ve karada olabiliyorsa, Halong Körfezi'nde de yeryüzünde ama denizin ortasında pekala olabilirdi. Okul bitti, Lee Chu'yla yollarımız ayrıldı, aradan çok yıllar geçti. Halong Körfezi diye bir yer olduğunu unutmuştum ta ki o filmi görene kadar. O film dediğim Regis Wagner'in Çin Hindi Indochine filmiydi. Hani Catherine Deneuve başroldeydi. Filmin bir sahnesinde devrimcilere katılan genç kız askerlerden kaçmak için uzun bir yolun sonunda kırmızı yelkenli tekneyle denize açılır. Sis perdelerini yara yara ilerlediği yer Halong Körfezi'dir. Filmin o sahneleriyle birlikte Lee Chu ve Lee Chu'nun defteri ve defterin üzerindeki fotoğraf ve fotoğraf üzerine günler, aylar boyu yapılan konuşmalar hepsi geri geldi. Ve Halong Körfezi'ne gitmek dilimden, yüreğimden düşmez oldu. İşte en sonunda Halong Körfezi'ne gidiyorum. Hanoi'den 160 kilometre demişlerdi. Yani doğrusu bu. Hanoi ile Halong Körfezi arasındaki yol 160 kilometre. O 160 kilometre git git bitmedi. Köylere girdik çıktık, yol bitmedi. Kuzeydeki Haonglian dağları ya da Fransızların deyişiyle Tonkin dağları bitti, yol bitmedi. Karşımıza demir yolları çıktığında tren geçecek, tren belki geçecek diye barikatlar indi, bekledik, bekledik. Trenler geçmedi ve yol bitmedi. Kiraladığım otomobilin benzini bitti, yağı bitti, yol bitmedi. Yol olmayan yollarda çamurlara saplandık, sulardan geçtik, yol bitmedi. Kızılırmağın kimi kollarının suları bitti, nehir yatakları kurudu, yol bitmedi. Uzaktan Haiphong, Vietnam'ın üçüncü büyük kenti göründü. Haiphong fabrika bacalarından tüten kara dumanda soluklarımız tükendi, yol bitmedi. Sonra yavaş yavaş sarı toprak yerini ağaçlık, yeşil alanlara bıraktı ve bir virajı daha döndüğümüzde hiç şaşırmadım, deniz göründü. 160 kilometrelik yolu tam 6 saatte gitmiştik. Bundan sonra gidecek olanlara bir haber, artık Hanoi ile Haiphong arasında uçak var. Deniz göründü, deniz zümrüt yeşili, çimen yeşili, ot yeşili, yaprak yeşili, ördekbaşı yeşili, cennet yeşili. Deniz gök mavisi, lapis mavisi, göz boncuğu mavisi, çivit mavisi, kobalt mavisi, cam göbeği mavisi. Hem mavi hem yeşil sulardan yüzlerce binlerce ada, adacık fışkırıyor. Kimi minicik, kimi kocaman. Kimi bıçak sırtı gibi dimdik, keskin yükseliyor. Kimi aheste aheste kıvrıla kıvrıla meyilli tırmanıyor. Bir yerde kayalar, adacıklar denizin üzerine serpilmiş gibi. Sanki gökyüzünden yağmur yağmış, bir başka yerde kayalar, adacıklar deniz yüzeyini yırtıp, yarıp, parçalayıp sonsuz bir güçle atmosfere fırlamış gibi. Burası Halong Körfezi. Halong, ejderhanın denize indiği yer demek. Milyonlarca yıl önce dağlarda çok büyük bir ejderha yaşarmış. Günün birinde ejderha dağdan düze inmiş ve ayağını bastığı, kuyruğunu çarptığı her yeri çökertmiş. Hem de öyle bir çökertmiş ki çöken her yerden sular fışkırtmış. Çöken her yeri sular doldurmuş ve bu körfez oluşmuş. Rivayet o ki ejderhanın ruhu o gün bugün bu sularda ve sulardan fışkıran 3000 adacıkta gezinip dururmuş. Kim korkar ejderhanın ruhundan? Atladım 10 metre boyunda ahşap bizim tirhandilleri andıran bir tekneye. Tekne minicik boylu çekirge hızlı kaptanından sorulur. Kaptanın adı Shan Ho. Bir de kendinden daha küçük, daha genç bir yardımcı çekirgesi var. Shan Ho bir gökyüzüne baktı, bir de teknenin tek direğinin en tepesine. Sonra haykırdı. Haykırışı yelkenler fora demekmiş. Asıldı iplere, kızılın en kızılı yelkenler başladı yükselmeye. İplere asıldıkça gökyüzü başladı kızarmaya. Tekne küçük, yelkenler çok büyük. Yelkenler üçgen değil, dört köşe. Yelkenler yükseldi, yükseldi. Yelkenin en üstü, direğin en tepesine vardığında Shan Ho bir zafer çığlığı attı ve girişti rüzgarla yarışmaya. Yelkenler bir şişti, iki şişti derken daha çok şişemedi çünkü yelkenlerin orasından burasından ince uzun kamışlar geçiyordu. Ve kamışlar izin vermiyordu yelkenlerin şımarmasına, rüzgarda pırpır etmesine. Sonunda ipler bağlandı, motor sustu. Rüzgar, kayık, yelkenler ve Shan Ho sessiz bir anlaşmaya vardı. Suların hışırtısından başka ses duyulmaz oldu ve gökyüzünün mavisini yelkenlerin kızıllığı kaplayıverdi. Tepemde kızıl gökyüzü ya da kızıl yelkenler, ayağım yeşil ya da mavi sularda, gözlerimde martılar, avuçlarımda rüzgar, kulaklarımda fış fış da fış fış, başladık tuhaf bir yolculuğa. Peşimi bırakmayan kızgın güneş ve ben mutluyuz. Sağımda yükselen kayalar, solumda yükselen kayalar, önümde adacıklar, arkamda adacıklar derken, bu kayık imkanı yok bu iki kayanın arasından geçmez diyorum. Kayık bir kuğuya dönüşüp iki kayanın arasından süzülüveriyor. Şimdi direği kıracağız, bu adanın altındaki oyuk o kadar yüksek değil diyorum. Sanki direk de yelkenlerde küçülüveriyor ve o minicik oyuktan geçiyoruz. Şimdi şu kayaya çarpacağız diyorum. Bir sağ bir sol kayayı sıyırıyoruz. Artık hiçbir şey demiyorum çünkü anlaşıldı. Denize inen ejderhanın ruhu bizi koruyor. Milyonlarca yıldır rüzgarın ve suların gelgitleriyle oyulmuş, yontulmuş, şekillenmiş adacıklarla, kayalarla sarmaş dolaş olmuşuz. Kaç bin yıl boyunca sular dalgalarını salmış, öfkesini salmış, çırpıntısını salmış, sessiz sakin uysallığını salmış adacıklara. Kaç bin yıl boyunca rüzgar okşamış, rüzgar dövmüş, rüzgar şiddetini haykırmış bu kayalara. El işi değil bu görüntü, su işi, rüzgar işi. Dimdik suya inen kireç taşları, kireç kayaları, aklın alması, gözün kavraması zor biçimler almış. Şimdi karşımda peri bacaları, biraz sonra kollarını göğe açmış bir insan figürü ya da kanatlanmaya hazır bir canavar. Kimi yerde kayalar, hem de hiç topraksız, bıçak sırtı gibi keskin kayalar. Sanki Cilalı Teş devrinden kalma kayalar, çiçek açmış, ağaç açmış. Kimi yerde koca bir ada, üzeri orman kaplı bir dağa dönüşmüş. Ötede yapayalnız tek başına bir kaya, sanırsınız hep ıslak olması, döktüğü gözyaşlarındadır. Yalnızlığına çare bulamamasındandır. Daha da ötede birkaç kaya birbirine sırtını dayamış, aralarında ancak belli belirsiz bir rüzgar, ya da bir soluk geçebilir. Soluğumu tutmuşum çünkü şimdi minicik bir adanın çevresindeki beyaz sulardayım. Dalgaların, köpüklerin beyazı değil, deniz dibindeki kumun, ipek halının, sedef halının, incilerle işlenmiş halının rengi bu. Suları yaran tekne kıyıya yaklaştı, yaklaştı ve tam o beyaz kumlara saplanacağı anda Shan Ho gözlerimdeki soruyu yakaladı ve başıyla onayladı. İşte o anda Shan Ho'nun sessiz onayını aldığım anda attım kendimi o beyaz, o yeşil, o mavi sulara. O ada senin, bu ada benim, bir adadan ötekine yüzüp duruyorum. Yanımdan bir balık geçiyor, tepemden bir kuş uçuyor. Yoksa yanımdan geçtiğini sandığım balık ben miyim? Kanatlanmış uçuyorum da haberim mi yok? Rüzgarlı anılarıma kulaç atıyorum. Henüz yaşamadıklarıma kanat çırpıyorum. Sakın ben keyiften çıldırmış mıyım? Zümrüt sularda yüzüyorum, yüzüyorum, yüzüyorum. Beyaz ipek kumlarda, suyun içinde koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Yaşamak ne güzel şey diye haykırarak coşuyorum, coşuyorum, coşuyorum. Sonra Shan Ho'nun çaldığı çan sesini duyuyorum. Tekneden el kol işaretleri, işaretler ve teknedeki telaş hiç durmayan çan sesi geri dön demek olsa gerek. Sarhoşluğumdan ayılıp kayıya dönüyorum. Shan Ho eliyle uzaklarda bir yeri gösteriyor. Gösterdiği yere bakıyorum. O yerde sanki gökyüzündeki bulutlardan aşağıya siyah bir perde asılmış. Ortalık günlük güneşlik, tepemde ateş topu kızgın güneş ama orada uzakta yoğun bir siyahlık. Shan Ho çözüyor ipleri, indirmeye çalışıyor yelkenleri. Yelkenin biri inatçı inmez de inmez. Shan Ho bir sıçrayışla direğe varıyor, tırmanıyor, tırmanıyor, ta direğin en tepesine kurtarıyor inatçı ipi. Toparlıyor yelkenleri, tepemize geriyor koca bir tenteyi. Uzaktaki o kapkara perde yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor, şaşkınlıktan dilim tutulmuş. Üzerimize gelen kara perdeden gözlerimi ayıramıyorum ve görüyorum ve üzerime gelişini, İlerleyişini durduramıyorum ve şarrr, siyah perde üzerimize geldi ve altında ne varsa her şeyi, denizi, kayaları, adaları, tekneyi, her şeyi kapladı. Siyah ya da kara perde dediğim meğer yağmurmuş ama ne yağmur. Damlaları iri mi iri, öfkeli, hızlı, yoğun yoğun bir yağmur. Göz açtırmıyor. Sanki gökyüzünün tüm suları üzerime boşalıyor. Deniz kabardı, dalgalar köpüklendi. Beyaz yeleli atlar şaha kalktı. Kuşlar, balıklar korktu, ortalıktan yok oldu. Adalar, kayalar görünmez oldu. Denizin mavisi, yeşili çekti gitti. Yerine kapkara sular bıraktı. Simsiyah yağmur yağdı, yağdı. Yağdı, hiç dinmeyecek, hiç bitmeyecek gibi yağdı. Bir saat kadar yağdı. Sonra o kara perde üzerimizden çekildi, yavaş yavaş uzaklaştı, uzaklaştı, uzaklaştı. Önce güneş göründü, sonra denizin yeşili, mavisi, sonra adalar, kayalar, sonra kuşlar, balıklar. Sonra Shan Ho haykırdı, artık biliyorum. Yelkenler fora diye haykırdı. Yelkenler ortaya çıktı. Shan Ho asıldı iplere, kızılın en kızılı yelkenler başladı yükselmeye. İplere asıldıkça gökyüzü başladı kızarmaya ve başladık popa yelken ilerlemeye. Ciğerlerime kadar ıslanan ve bir daha asla kurumayacağıma inanan ben, 10 dakika sonra yağmuru unutmuştum bile. Ortalık ben dahil her şey kupkuruydu. Açılın adalar, kayalar, biz geliyoruz. Önümde, daha doğrusu teknenin önünde başladı kapılar açılmaya, kapılar kapanmaya. sağımda Şiir Tepesi. Rivayet o ki şair imparator bu tepeyi öyle beğenmiş ki en sevdiği şiirini bu tepenin en tepesine yazdırmış. Ama o yüksekliğe kimse çıkamadığı için kimse şiiri okuyamamış. Tepenin ruhu okumuş ya, gerisi önemli değil. Solumda Harikalar Dağı, bu dağın içinde Harikalar Mağarası var. Tekneden inip 90 basamak tırmandıktan sonra mağaraya girebiliyorum. Mağara dediğim han hamam büyüklüğünde. Mağaranın zemininden sütunlar halinde dikitler yükseliyor, tavanından sarkıtlar iniyor. İkisi arasında insan küçücük kalıyor. Mağaranın içi ıslak, ıslaklığa vuran gün ışığı ortalığı renk cümbüşüne çeviriyor. Harikalığı bu cümbüşten. Biraz ötede Davul Adası. Adanın üzeri kamışlarla kaplı ve rüzgarda kamışlar bir o yana, bir bu yana sallana sallana birbirlerine çarptığında sanırsınız ki uzakta bir yerde davullar çalıyor. Daha ötede Maymun Adası. Daha da ötede Canım Cancağızım Adası, Sevgililer Adası. Ama durun, Halon Körfezi'nde tam 3000 ada olduğu söyleniyor. Tümüne varamam, tümünü anlatamam. Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam misali. Haydi Şanho, akşam oluyor, eve dönelim dedim. Eve, yani limana. Liman dediğim kömür yataklarına sahip, 70 bin nüfuslu, halkı balıkçılık ve turizmle geçinen bir yerleşim merkezi. Akşam çilingir soframı orada dev palmiyelerin altında kuracağım. Suları yara yara dönüş yoluna geçtik. Saatler ilerledikçe zümrüt yeşili, kobalt mavisi sular önce pembeye, sonra kızıla dönüştü. Güneş yarılan suların içine batıyordu. Güneş kocaman, güneş yuvarlak değil. Yanlara doğru uzayan elips biçiminde. Güneş elimi uzatsam tutacağım uzaklıkta. Güneş şimdi bir adanın arkasından batıyor. Biraz sonra başka bir adanın önünden yine karşıma çıkıyor. Güneşi batıra çıkara yol alıyoruz. Limana vardığımda tam 18 kez batmıştı güneş. İyi ki yaşıyorum, iyi ki yaşıyorum, iyi ki yaşıyorum.